yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Ocak 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler ikinci konu başlığımız olacak bugün. Spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti Arap Kaymakam'ın oğlu anlattı. Türkiye haftalardır Libya'yı konuşuyor. Libya'nın ilk başbakanı Yenişehir turunu Arap Kaymakam lakaplı Sadullah Koloğlu'ydu. Arap Kaymakam'ın yazar oğlu Orhan Koloğlu Libya'yı ve Türkiye ile tarihi bağlarını Hürriyet'e anlattı. Orhan Koloğlu babasının Libya başbakanı olduğu 1949-1952 arasında bu ülkede yaşadı. 70'li yıllarda Başbakan Ecevit'in Libya özel temsilcisiydi. Koloğlu Libya'daki Türk varlığını şöyle anlattı. Ailemiz 16. yüzyılda Libya'ya giden Yeniçerilere dayanıyor. Libya çok zor bir yer. Sahil kesimi dışarıyla ilişki içinde. Çöldekilerin kimseyle ilişkisi yok. Bu farklılıklar her zaman çatışmalara yol açtı. Orhan Koloğlu ateşkesin ve Türkiye'nin Libya'yla yaptığı anlaşmanın da çok önemli olduğunu söylüyor. Türkiye'nin Libya'yla yaptığı anlaşmanın sıhhati için donanmanın çok kuvvetli olması gerekir. Diplomasi önemli. Diplomasinin başarısı için de askeri güç şart. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kararlı olduğu anlaşılıyor. Akdeniz zaten kendi içinde garip bir varlıktır, bir çeşit gaya kuyusudur diyor Orhan Koloğlu. Hemen yanda Libya'da kalıcı barışa ilk adım başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da kalıcı barış için Moskova'da yapılan görüşmelerin umut verdiğini söyledi. Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz. Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinin manşeti Libya'da ne işimiz var diyenler utansın. Erdoğan'ın barış diplomasisi Türkiye'yi Libya'da çözümün merkezine oturttu. Savaşa seyirci kalan ülkeler oyuna dahil olmak için Ankara'yla temas arayışında. Başkan Erdoğan dün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi külliyede kabul etti. 2,5 saatlik görüşmenin ana gündem maddesi Libya oldu. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı. Erdoğan Libya'ya siyasi çözüm için 19 Ocak'ta Berlin'deki barış konferansına katılacak. Merkel'in ev sahipliğindeki konferansta Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya, Mısır, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de olacak. Libya'da Hafter'e destek vererek dökülen kanın en büyük sorumlularından biri olan Mısır ve Körfez ülkeleri de Erdoğan ve Putin'in eseri ateşkesi kabullenmek durumunda kaldı. Ateşkes için Serraç ile Hafter masaya oturdu. Türk-Rus heyetleri de Moskova'da toplandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu taslak metin oluşturuldu. Serraç imzaladı. Hafter ise bu sabaha kadar süre istedi dedi. Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte'yi kabulünden sonra basın toplantısında şunları söyledi. Ateşkes Libya'daki kardeşlerimize huzur ve barış sağlayacak. Ateşkesin kalıcı olması için gayret gösteriyoruz. Berlin'den güçlü bir netice çıkacağına inanıyorum. Barış gücü gözlemci olması bakımından isabetli olacaktır. Milliyet gazetesinin manşeti tarihi adım. Türkiye ve Rusya öncülüğünde yürütülen Libya'ya barış seferberliği ilk meyvelerini Moskova'da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Libya için yaptığı ateşkes çağrısının 12 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından ülkede barış için en somut adım dün atıldı. Savaşan taraflar Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Es-Sarraç'la Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde Moskova'da 8 saat boyunca müzakere yürüttü. Çalışmaların ardından Rus mevkidaşı Lavrov'la birlikte açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için ortak bir taslak metin ortaya çıkardık. Serraç imzaladı, Hafter tarafı ise sabaha kadar süre istedi. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız dedi. Lavrov ise istişareler sonucu ciddi ilerleme sağlandı. Hafter'den de olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ifadelerini kullandı. Moskova, Berlin'in altyapısı başlığı var. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki görüşmelerin pazar günü gerçekleşecek Berlin süreci toplantısının altyapısını oluşturacağını ifade etti. Erdoğan, bu metinle beraber Berlin'e gideceğiz ve yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. 19 Ocak'ta Berlin'de demiş Milliyet Gazetesi, Libya'da çözüm için Berlin'de toplanacak barış konferansı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Milat gazetesinin manşeti kentsel değişim. 81 ilde yatay mimariye geçiliyor. AK Parti imar kanununda değişiklik öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Şehirlerin görünümünü değiştirecek yasayla imar işlemleri hızlanacak, yatay mimariye geçilecek. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Libya zirvesi. Libya'daki krizin çözümü için Başbakan Angela Merkel'in planladığı Berlin konferansının önümüzdeki pazar günü gerçekleşeceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferansa katılmak üzere 19 Ocak'ta Almanya'ya gideceği duyurulurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılabileceği bildirildi. Almanya Başbakanlık Sözcüsü Stefan Seibert, konuyla ilgili sürecin ve istişarelerin devam ettiğini, 19 Ocak tarihinin de bir olasılık olarak gündemde bulunduğunu ancak bu tarihi henüz kesin olarak doğrulayamayacağını açıkladı. Libya krizinin çözümü için uluslararası çabalar yoğunlaşırken son olarak geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki görüşmeleri sonrasında Libya'da barışın sağlanmasını hedefleyen Berlin Konferansı'na destek verdiklerini de duyurmuştu. Konferansa ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere ve Fransa ile Türkiye, İtalya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılmaları bekleniyor. Türkiye, Katar, Tunus ve Cezayir'in de katılımını önermiş, Yunanistan da masada yer almak istediğini açıklamıştı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti FETÖ CHP'nin eseri, önerge kabul edilsin, örgütün siyasi ayağı ortaya çıksın. CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için meclise verdiği önerge fırsat olsun. Böylece FETÖ'nün 60 yıllık serüveni, Fethullah Gülen'in henüz 15 yaşındayken CHP yönetimi ve CHP içindeki masonlarla ilişkisi ortaya çıkacak. Kamuoyu da askeri yönetimler dahil Gülen'in nasıl korunduğunu ve önünün açıldığını görecek. Yeni Akit gazetesinin manşeti Libya'da barışa Hafter rötarı. Serraç ateşkes metnini imzaladı, Hafter süre istedi. Libya'da barışın sağlanması adına dün önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesinden çıkan ateşkes çağrısının ardından Moskova'da bir araya gelen Türkiye ve Rusya heyetleri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Esaraç'la gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'i bir araya getirdi. Serraç, Türk-Rus heyetleri tarafından ateşkes için hazırlanan taslak metni imzalarken Hafter metni imzalamak için bu sabaha kadar süre istedi. Türkiye gazetesinin manşeti Libya tamam gibi, Moskova'da şartsız ateşkes demiş gazete. Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla Libya'da meşru hükümetin başbakanı Serraç ve darbeci lider Hafter Moskova'da anlaşmaya vardı diyor Türkiye gazetesi. Libya'da ateşkesin ardından kalıcı barışı sağlamaya yönelik anlaşma Rusya'da masaya yatırıldı. Meşru hükümet ve darbeci yönetim Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla bir araya geldi. Kıran kırana geçen pazarlıklar gün boyu sürdü. Zirvede Türk heyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan oluştu. Serraç ön şartsız ve süresiz ateşkes metnini imzalarken Hafter bu sabaha kadar süre istedi. Metinde sürecin devamını kontrol için Türkiye ve Rusya kanadından beşer kişilik askeri komite oluşturulması, tarafların saldırılarına son vermesi ve ortak çalışma grubu kurulması karara bağlandı. Darbeci Hafter de metni imzalarsa Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde siyasi çözüm için çalışma başlatılacak. Diriliş Postası bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Diriliş Postası'nın manşeti gökyüzüyle inatlaşma bitiyor. İslam medeniyetinde yeri olmayan dikey mimarinin sonunu getirecek kanun teklifi AK Parti grubu tarafından meclise sunuldu. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte şehirleri beton yığını haline getiren yüksek katlı binaların yapımı kısıtlanacak.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş günaydın.
Günaydın, merhaba. Tüm dinleyenlere, herkese de merhaba diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün Meclis Genel Kurulu mesaiye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısında konuşacak ve AK Parti'ye grupta 5 belediye başkanının da katılması bekleniyor. Bu grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mecliste grup toplantısında konuşacak. Aynı zamanda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün grup toplantısını yapacak ve hitapta bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün kürsüde olacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek demiştik. Bugün Meclis Genel Kurulu mesaiye başlıyor diye meclisin gündemi bugün oldukça yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer programlarına bakacak olursak, Cumhurbaşkanlığı Külesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Ermenileri 85. Patrihi Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul edecek. Cumhurbaşkanının son programı ise 2020 yılının ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı olacak. Terörle mücadele başlığına bakalım. FETÖ davaları bugün yine devam edecek. Kara Kuvvetleri davası ve Jandarma Genel Komutanlığı davası olarak iki başlığımız olacak bugün. Libya'da ateşkes çağrılarına yapılacak cevap da bekleniyor bugün. Hafter güçlerinin ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Bu gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün akıllı teknolojiler ve yazılım geliştirme mesleki gelişim programı tanıtım toplantısına da katılacak. Devlet tiyatrolarının ise özel gösterimi olacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 10 klasik oyunu 14-18 Ocak tarihleri arasında Klasikler Haftası'nda 55 temsille Ankaralı seyirciyle buluşacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gündemi ve gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Ahmet Ateş, Meclis Genel Kurulu bir aradan sonra mesaiye başlıyor dedi. Grup toplantıları var bugün. AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. MHP ve İYİ Parti'nin de grup toplantıları olacak. Nasıl değerlendireceksiniz?
Tabii siyaset, özellikle dış politika hareketlendi. Buna bağlı olarak siyasette de tansiyonun yükselmesini bekleyebiliriz. Grup görüşmelerinde bunlar ele alınacaktır. Ayrıca iç politikada bir takım tartışma konuları vardı. Onlar işte Kanal İstanbul gibi bu Demirtaş'ın işte tiyatrosuna CHP Genel Başkanı'nın eşinin, il başkanının gitmesi, Demirtaş'ın bazı kitaplarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi kitap satış reyonunda satılması, ki onlardan bazılarının da Ankara'da mesela bir Güven Park'ta, hatırlayacaksınız, bir intihar eylemi gerçekleşmiş, 30 kişi ölmüştü. Oradaki hani kod adı verilen bir teröriste ithaf edildiği söylenen bir kitap. Bunlar tabiatıyla tartışma konusu olacak. Ne bugün gruba da yansıyabilir. Ama asıl siyasetin gündemini teşkil eden şey Libya üzerinden Doğu Akdeniz, Libya ile yapılan mutabakat, buna bağlı olarak gerçekleşen Libya'ya asker gönderilmesi kararı ve nihayet Rusya'da ilan edilen ateşkesin Rusya'da bir ahdi metne bağlanması gayretiyle hafta sonunda Berlin'de gerçekleştirilecek Libya konferansı etrafında gelişecektir. Burada bütün hani dünyanın aslında kabul ettiği ve takdir ettiği bir gelişme Türkiye'nin müdahalesiyle yaşandı. Bugün Libya'daki meşru hükümetin devam edebilmesi ve aynı zamanda Hafter saldırılarının durdurulması ve Hafter'in ateşkese ve siyasi anlamda da çözüm masasına oturması Türkiye'nin meşru Libya hükümetiyle yaptığı anlaşma ve onu takiben Libya'ya gönderdiği asker sayesinde oldu. Askerlerin hepsi gitmedi, gitmeye başladılar ama bu kararlılık sahaya Türkiye'nin çıkması Hafter'i masaya oturmaya mecbur etti. Tabii burada işte hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de İyi Parti'nin buna şiddetle karşı çıkmalarına mukabil ortada şu anda açık Türkiye ve Erdoğan'ın bu aldığı teşebbüsle beraber gelen bir başarı var, başarı hikayesi var. Bunun tabiatıyla bir takım tartışma konularını beraberinde getirmesi mümkün. Ayrıca mecliste bu bilhassa yargı reformuyla başlayacak olan bir süreç vardı. Bu yargı reformu işte kimisi başladı, bunlar ele alınıyor. Muhtemelen meclisin ana gündem konusunu teşkil edecek. Bir de bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümü toplanmasının işte 23 Nisan'da 100. yıl dönümünü kutlayacağız ama genel olarak bu yıl bu 100. yılın kutlanacağı, tartışılacağı, yeniden ele alınacağı bir dönem olacak. O bakımdan da meclisin yeniden faaliyetlerde bulunması ve bu konunun da ele alınmasını meclisin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli irade olarak altının çizilmesini bekliyorum. Önümüzdeki günlerde bu konu sık sık hani yeniden atıfta bulunarak ele alınacak bir konu.
Evet, sizin de altını çizdiğiniz gibi Libya ve Libya'daki kalıcı barış için bulunulan girişimler, gelinen sonuç gündemin ilk sırasında yer alıyor. Ocak ayının ilk haftasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı projesi için Türkiye'deydi. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan ikili görüşmenin ardından Libya'ya barış çağrısı, ateşkes çağrısı gündeme oturdu. Şimdi gelinen süreçte dün Moskova'da bir toplantı vardı. Bu ateşkes sürecinin kalıcı hale gelmesi için çalışmaların yapıldığı bir toplantıydı. Bir metin çıktı. Serraç hükümeti bu metne imzayı attı. Halife Hafter ise sabaha kadar süre istedi. Bir de 19 Ocak'ta Berlin'de bir zirve var. Geldiğimiz süreci nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Arzu Hanım, aslında hani genel olarak bir kısa tarih dönemi içerisinde bir de hani Orta Doğu'daki genel problemleri düşünürsek Türkiye burada çok ciddi olarak hani hem masada hem de sahada gösterdiği başarı ve aynı zamanda meydana getirdiği işbirliği bloklarıyla diğer ülkelerden ayrışıyor ve Türkiye çözüme odaklanmış durumda. Karşısında bir blok oluşmasına rağmen ve bu istikamette de bir yandan diplomasi marifetiyle teşebbüslerde bulunuyor. Diğer taraftan da o diplomasiyi destekleyecek çok güçlü istihbari ve askeri bir gücünün olduğunu, bunu sahaya yansıtabildiğini ve sahada da başarılı olabildiğini gösterdi geçtiğimiz dönem zarfında. Özellikle son günlerde Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle beraber yaşanan Irak ve İran'da yaşanan o büyük türbülans çerçevesinde de Türkiye'nin hem bölge ülkeleri için hem bu çatışan taraflar için, yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum, hem de çatışmanın gerçekleştiği bölge için Irak gibi, sair bölgedeki diğer ülkeler gibi ne kadar yapıcı, vazgeçilmez bir rol oynadığı, oynayabileceği potansiyeli bir kere daha ortaya çıktı. Çünkü Türkiye bu anlaşmazlıklarda bütün taraflarla görüşebiliyor. Şimdi Doğu Akdeniz'deki problemde Türkiye'yi daha önce de konuştuk. Oyunun hem Doğu Akdeniz'de hem de Orta Doğu'da oyunun dışına atabilmek ve oradaki kendilerince kurguladıkları senaryoyu harekete geçirebilmek için olağanüstü gayret sarf edildi. Türkiye, Suriye'de bilahare 15 Temmuz'da Türkiye'nin içerisinde çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldı. Bu problemleri aştıktan sonra Türkiye, Orta Doğu'da hem bölge halklarının hem de uzun vadede Türkiye'nin aleyhine gelişecek hamleler karşısında karşı hamlelere girişti. Bu dediğim gibi hem diplomatik hem istihbari hem de askeri ayakları olan bir çerçevede gelişti. Bu Doğu Akdeniz'de de Türkiye karşısında oluşan bloğun Türkiye'yi Antalya koyuna hapsetme çabaları karşısında bir yandan bölgede hem teknik sismik gemiler marifetiyle petrol doğalgaz araştırmalarına gerçekleştirdi hem de donanma marifetiyle buralardaki bir tahakküme izin vermeyeceğini ortaya koydu. Ve nihayetinde bunu Libya ile yaptığı anlaşmayla oluşacak kuşatma hattını yardı. Bu aslında tıpkı hani Suriye'deki terör koridorunun yarılmasına benzer. Bu sefer diplomatik bir faaliyette ama o diplomatik faaliyetin hemen arkasından da güçlü bir askeri irade ortaya konuldu. Hı hı. Libya meşru hükümetinin davetiyle beraber Türkiye Libya'ya güçlü bir askeri hani hem deniz hem kara hem de hava unsurlarından oluşacak güçlü bir askeri unsurla gireceğini ifade etti ve bu andan itibaren de sahadaki dengeler değişmeye başladı. Zaten bunu şuradan da görebiliyoruz Arzu Hanım. Yapılan bütün görüşmelerde Türkiye masada, diğer taraftan yani mesela son bir haftada Almanya işte başbakanı defalarca Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla aradı. Hı hı. İtalya başbakanı hem telefonla aradı hem nihayetinde dün itibariyle Türkiye'yi ziyaret etti. Siz işaret ettiniz zaten Putin'le yapılan görüşmeler ve esas itibariyle yine burada Türkiye'nin temel tercihlerinden biri olarak Suriye'de Rusya'yla işbirliği halinde problem çözmeye yönelmesinin ne kadar isabetli olduğunu bu geçtiğimiz zaman zarfında yaşananlardan anlıyoruz. Bu Türkiye'yi hem Suriye'de ciddi bir alan kazandırdı hem de bugün itibariyle aynı modeli Libya'ya taşıdı Türkiye. Çünkü meşru hükümeti desteklerken Türkiye karşı tarafta Hafter'in yanında Rusya'nın bir takım özel askeri şirketler marifetiyle sahada da destek vererek olduğunu biliyoruz. Suriye'de işleyen modelin Libya'da da işleyeceği anlaşılınca özellikle bu Hafter'in üzerinde de ciddi anlamda bir baskı, tazik oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığıyla beraber bu evvela ateşkesi mümkün hale getirdi. Şimdi de bu ateşkesle beraber Türkiye diğer Rusya ile beraber bunu bir siyasi çözüme bağlamak istiyor. Ama dikkat edin Arzu Hanım, Türkiye hariç kimse bunun için bu kadar risk alarak olağanüstü gayret sarf etmedi ve bu eğer Türkiye olmasaydı bugün Libya'da çok büyüyen bir iç savaşı görüyorduk biz. Katliamları, nüfusların oraya buraya dağılmasını, sivil katliamları görüyorduk. Ve bir takım terör unsurlarının bu artan iç savaşla beraber hakimiyetlerini artırdığı, dolayısıyla dış müdahaleye de daha fazla kapı aralayan bir parçalanmış Libya ortaya çıkacaktı. Türkiye'nin müdahalesi ve meşru hükümete desteği bu bakımdan hayati derecede önemli. Bugün ateşkes sağlanmış durumda, siyasi çözüm için kapı aralandı ve Türkiye'nin hani bu ateşkesle beraber siyasi çözümde garantör ülke hüviyetinde olduğunu ve hani Libya ile tarihi özellikle ekonomik ilişkiler boyutunu da yeniden sahaya taşıdığının altını çizmek lazım. Çünkü Libya'da bu son yaşanan problemlerle beraber onun öncesinde Libya'daki rejimin değişmesini takiben Türkiye ne yazık ki Libya'dan ticari, ekonomik bir takım kayıplarla da uzaklaşmak durumunda kalmıştı. Şimdi çok güçlü bir şekilde sahaya dönüyor. Zaten bunu da zaman zaman konuştuk. Hani Libya Osmanlı'nın bünyesinde olduğu gibi ondan sonra da Türkiye-Libya ilişkilerinde çok önemli. Hani bu tarihten iyi hatıralardan kaynaklanan yakınlıklar söz konusu olmuştu. Bunların tarihi de yeterince yazılmadı. Bunu bu tür kriz anlarında hatırlıyoruz. Ama işte en son Kıbrıs krizi sırasında Libya'nın Türkiye'ye gösterdiği iyi niyet, yardım, bunların altını çizmek lazım. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal özellikle geçtiğimiz günlerde bunun altını çizdi. Kendisinin Ecevit tarafından Libya'ya gönderildiğini ve Libya'da Türkiye'ye açık çek verildiğini, hani para da istenmeden ne varsa hani istenen her şeyi tedarik edebileceklerinin söylendiğini ifade etmişti. Şimdi Türkiye bu tarihi, kültürel, ekonomik boyutlarıyla Libya'da sahada yeniden var. Bu Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızla beraber özellikle bu Akdeniz'in kuzeyi ve genel olarak Afrika'nın kuzeyi ve genel olarak Afrika açılımında da Türkiye'nin elini fevkalade rahatlatacak. Türkiye'nin Suriye'den sonra Libya'da gösterdiği başarı Orta Doğu'da Türkiye'nin artan özgül ağırlığının ivmesini hızlandıracak. Ve yani şunu söylemek lazım. Suriye etrafında sanki Türkiye belli bir etnik gruba karşıymış, o yüzden böyle bir mücadele yürütüyormuş gibi takdim edilen tez de burada çok rahat çökecek. Çünkü Türkiye aynı mantıkla Suriye'deki mantığı Libya'ya taşıdı. Orada da herhangi bir etnik gruba karşı değil ve orada da barış yapıcı, çözüm üretici, bütün bunları yaparken bölge halklarının ve Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir olumlu hani aktör olarak ayrışıyor. Bunun Orta Doğu'daki halklar nezdinde çok ciddi Türkiye lehine bir kamuoyu oluşturacağını, bunun da Türkiye aleyhine oluşan bu ittifakı zorlayacağını tahmin edebiliriz. Zaten sahadaki başarı beraberinde o cephede de çözülmeyi getirecektir. Hele bunun üstüne bir de Türkiye'nin Libya ile artan ilişkileri bu ekonomik bir boyut kazanır ve Doğu Akdeniz'de de petrol ve doğalgaz bulunursa bu çok ciddi bir dönüşümün de kapısını aralayacaktır. Hem Orta Doğu'da hem de Türkiye'nin dış politikasında. O bakımdan hani Libya'daki müzakereler, Türkiye'nin Libya hamlesi göründüğünün çok daha ötesinde taşları yerinden oynatacak kıymette bir hamle olarak görünüyor.
Evet, bir de İran'da yaşanan durum var. 8 Ocak'ta İran hava savunma sistemleri seyir füzesi sanarak Ukrayna uçağını düşürmüşlerdi. Bu Amerika-İran gerilimi sırasında yaşanan bir olaydı. 176 kişi yaşamını yitirdi bu olayda. Bu olayın ardından İran'da protestolar var ve yönetime karşı halk tepkisini gösteriyor. İran'da yaşanan durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Valla İran bu biraz önce konuştuğumuz Orta Doğu'daki problemin hani kaynağı ve kendisi haline gelmiş bir ülke maalesef. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Sünni İslam'a yönelik baskılarından istifade ederek bir Şii jeopolitiğinde örgütlenme gerçekleştirdi milisler üzerinden. Bunun olağanüstü bir başarı olarak takdim edildi ama bu aynı zamanda İran'ın taşıyamayacağı bir yükün altına soktu ve nihayetinde bugün ona yol açan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bugün bölgesel bir tehdit olarak görüyorlar İran'ı, takdim ediyorlar. Ve İran'da yapıp ettikleriyle özellikle bu son uçak hani krizinde ki pozisyonu, performansıyla hani güvenilmez bir devlet olarak kendini ne yazık ki takdim etti. Bunun içeride de hani zaten yürüyen muhalefete tahrik edeceği açıktı. Bana kalırsa Kasım Süleyman'ın öldürülmesi de bu muhalefetin önünü açacak bir tahrikti. Çünkü Kasım Süleymani hem içeride hem dışarıda bu muhalefetin önünü kesecek hamleyi temsil ediyordu. Ama onun da işte dediğim gibi bir sınırı vardı. O sınıra gelinmişti. İran bu sınırları görerek makul, meşru bir zeminde durmak yerine her seferinde sonuna kadar zorlamak cihetine gitti. Ve nihayetinde de hem Irak'ta kendisinin en başarılı olduğu, hakim olduğunu zannettiği yerde en önemli adamını kaybetti. Hem de İran'da bir sivil uçağı düşürmek suretiyle Ve üstelik bunu 3 gün saklayarak çok büyük bir skandala imza attı. Yani İran bu haliyle hem içeride hem de dışarıda güvenilmez bir ülke haline geldi. Tabii İran'da şimdi bir yanda devrim muhafızları, Moğollar, diğer yanda seçilmiş bir alan var. Ama bizde de mesela zamanında vesayet rejiminin daha ağırı bugün İran'da var. Yani hangi hükümetle, hangi otoriteyle ne konuşacağınızı bilemiyorsunuz. Bunun İran'da müthiş bir tahribat yarattığını ifade edelim. Hani gerçekten İran'ın bundan sonraki işi çok zor. İnşallah hani bu İran uçağın düşürülmesi örneğinde, Ukrayna uçağının düşürülmesi örneğinde gördüğümüz gibi asimetrik daha büyük hatalar yapmazlar. Makule ve meşru zemine gelirler. Burada Türkiye'nin baştan beri İran'ın lehine, İran'ın uluslararası sisteme entegrasyonu için yaptığı çalışmaların altını çizelim. Ne yazık ki İran bunların hepsini elinin tersiyle itti.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programımıza katıldığınız için siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Şimdi de spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz
programımıza. Teşekkür ederim Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmelere güzel haberlerle voleybolla başlayalım. A-Milli kadın voleybol takımımız Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı. Nasıl değerlendirirsiniz?
Evet. Şimdi biraz geriye giderek bunu değerlendirirsek Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra takımlarının uluslararası şampiyonalarda şampiyonluk kazandıklarını, kadın voleybolcularımızın müthiş bir yükseliş içinde olduğunu görüyoruz. Ve bu da tabii ki milli takıma yansıyacaktı ve de milli takım bunu özellikle de son iki karşılaşmasında, yani hem Polonya hem Almanya maçında ortaya koydukları mücadeleyle gösterdiler. Ki bir turnuvada Hırvatistan, Belçika, Polonya ve Almanya üst üste 4 maçı kazanan bir kadın milli takımımız var. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Özellikle de Polonya karşısında yenik durumdan maçı kazanmak ve de ilk karşılaşmada, eleme grubundaki ilk karşılaşmada Almanya'ya 3-1 yenildikten sonra finalde 3-0 kazanmak. Demek ki hem takımın antrenörü hem sporcularımız, voleybolcularımız rakibi, yani Almanya'yı iyi analiz etmişler ki o final karşılaşmasında kendi güçlerini ortaya koyarken rakip takımın da zaaflarını iyi tespit etmişler ve bu analizi iyi yaptıkları için de 3-0'lık bir galibiyetle Tokyo'ya gitmeyi hak ettiler. Dediğim gibi sadece voleybolda değil birçok spor dalında da son zamanlardaki çıkışımız dikkat çekici. Ama voleybolcuların, özellikle kadın voleybolcularımızın başarısı hem kulüp takımlarında hem milli takımda kendini gösterdi. Umarım olimpiyatta da, 2020'deki olimpiyatta da aynı çizgiyi sürdüreceklerdir. Aynı heyecan, aynı zevk, aynı hırsla, aynı performansla maçları kazanacaklardır diye düşünüyorum.
Evet, başarılar diliyoruz.
Evet, bu gerçekten hem voleybolcularımızın bu başarısı voleybola özenen gençler için de çok iyi bir örnek oldu. Yani neler yapılabileceğini, çalışılırsa, azmedilirse neler yapabileceğini gösteren bir çok iyi örnekti.
Evet. Peki voleybolda böyle güzel haberler var. Futbolda da hareketlilik başlıyor.
Futbolda da hareketlilik başlıyor. Bizim futbol dünyamızda ligimizin dışındaki ikinci bir pencere, öyle ifade edersek yanlış olmaz herhalde, Ziraat Türkiye Kupası biliyorsunuz. Ve son 16 tur maçları. Bugün Medipol Başakşehir, Kırklareli Spor, Demir Grup Sivas Spor, PTC Türkiye'nin Malatya Spor ve İstikbal Mobilya Kayseri Spor, Fenerbahçe karşılaşmaları var. Tabii bu arada bu takımların içinde ara transferde yeni gelen isimler var. Özellikle İstikbal Mobilya Kayseri Spor takımında gidenler ve gelenler var. Nasıl yansıyacak tabii bu lige ve kupaya, onu maçlar başladığı zaman göreceğiz. Yarın Aytemiz Alanya Spor Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un rakibi Beşiktaş. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor karşılaşması Beşiktaş için çok önemli. Çünkü birdenbire çok soğuk bir ortama, belki de buzla kaplı bir sahada oynayacak Beşiktaş. Gerçekten değişik bir karşılaşma olabilir. Çaykur Rizespor'un rakibi Galatasaray. Perşembe günü Antalya Spor'la Göztepe, Trabzon Spor'la Yukatel, Denizli Spor karşı karşıya gelecek ve de ilk maçlar oynanmış olacak. Hemen hafta sonuna geçersek, hafta sonunda da lig başlayacak. Ligin ikinci yarısı çok daha çekişmeli geçmesi beklenen bir 17 hafta olacak diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman hem ligin zirvesinde hem de aşağıda puan aralıkları çok dar. 3 puanlık sistemde de 2 maç kazanan, 2 maç kaybeden yerleri değişecek duruma geliyor ligde. Cuma günü Ankara Gücü'yle İstikbal İttifak Holding Konya Spor karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü Aytemiz Alanya Spor, İstikbal Mobilya Kayseri Spor, Medipol Başakşehir, BTC Türk Yeni Malatya Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe karşılaşacak. Pazar gününe baktığımız zaman Antalya Spor'un rakibi Göztepe, Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşması var. Galatasaray'a Yukatel Denizli Spor gelecek. Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor'la oynayacak. Tabii bu maçta özellikle Demir Grup Sivas Spor açısından çok önemli. Ligi lider bitirdiler. Zorlu deplasman maçları var. Bir Beşiktaş maçı Demir Grup Sivas Spor karşılaşması için bir kırılma noktası olabilir. Liderdiler. 3 puanlık sistemde, az önce de söylediğim gibi, çok şey değişebilir. Pazartesi günü de Çaykur Rizespor Gençler Birliği karşılaşmasıyla 18. hafta tamamlanacak. Bir başka ifadeyle ligin ikinci yarısının ilk haftası tamamlanacak.
Evet.
Başka spor dallarına şöyle bir göz atacak olursak, Euroleague'de bugün iki takımımızın maçı var. İkisi de kendi sahamızda oynayacak. Anadolu Efes, Olimpia Milano ile Fenerbahçe, Asvel ile karşılaşacak. Anadolu Efes'in grupta lider olduğunu görüyoruz. Real Madrid, Barcelona gibi çok önemli iki takımı arkasına almış durumda. Ve de Barcelona'yı deplasmanda yendi en son oynadığı maçtı. Ki Anadolu Efes'in bu sezon çok istikrarlı gittiğini ve de her maçı kazanmak için oynadığını gözlüyoruz ki Barcelona Euroleague'in en iddialı takımlarından, şampiyonluk iddiası olan takımlarından. Real Madrid, Barcelona, iki İspanya takımının önüne geçmiş durumda. Bu arada ligde de tabii bir mücadele var. Anadolu Efes ligde de Süper Lig'de lider. Karşıyaka ve Fenerbahçe onu izliyor. Fenerbahçe bu arada son haftalarda bir çıkış, Euroleague'de çıkış yakaladı. 12. sıraya geldi. En azından artık 8'e girmesi gerekiyor ki playoff oynayabilsin Euroleague'de diye düşünüyorum.
Evet.
Her iki karşılaşmada da takımlarımıza başarı diliyoruz. Bu voleybolcularımızın, kadın voleybolcularımızdan sonra erkek basketbolcularımızın da bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
Geçmişte yaptıkları gibi tabii, değil mi? Yapabilirler,
yapabilirler. Handbolde TRT Spor 2'de bir yayın var bugün. Çeyrek final karşılaşması, kadınlar handbol mücadelesi. İzmir Büyükşehir Belediye ile Güneysu Spor takımı karşı karşıya gelecek. Saat 16'da handbol severler bu karşılaşmayı izleyebilirler. Tenisle ilgili güzel bir haberimiz var. Şöyle ki Pemra Özgen ve Başak Eraydın Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılacaklar. Birinci turda Pemra Özgen'in rakibi İspanyol tenisçi olacak. 114. sırada İspanyol tenisçi. Pemra Özgen biraz daha yukarılarda. Onun dışında Başak Eraydın'ın rakibi Amerikalı bir tenisçi. İki tenisçimize de orada başarı diliyoruz gerçekten. Orada eleme oynamaları bile sevindirici. Bu arada Çağla Büyükakçay, daha önceki başarılarına tanık olduğumuz Çağla Büyükakçay, sağlık sorunları nedeniyle Avustralya'ya katılamıyor.
Evet.
Onun da biraz artık yaşı da ilerledi diye düşünüyorum. Sağlık sorunları, o biraz da sakatlıkla ilgili olabilir. Geçmiş olsun diyelim. Bu arada Zeynep Sönmez diye bir genç tenisçi kardeşimiz 15 bin dolarlık bir ITV tenis turnuvasında şampiyon oldu. Bu da çok sevindirici. Zeynep Sönmez 17 yaşında ve de istikbal vaat eden bir tenisçi olduğunu bu şampiyonada gösteriyor.
Evet, gerçekten diğer branşlarda
evet, yani başarılar elde ediyoruz. Bu arada Ankara'da bir çalıştay söz konusu. Spor kulüpleri ve federasyonları çalıştayı Ankara'da yapılıyor. Dün başladı bu çalıştayda. Türk futbolunda gelecek stratejisi, finansal sorunlar ve çözümler önerildi ve bu günün ilk toplantısıydı. Bugünkü konu Türk futbolunda sportif sorunlara çözüm ve öncelikle bu olacak. Türk futbolunda marka yönetimi konuları ele alınacak. Bu arada Futbol Federasyonu ile UEFA'nın UEFA Grow diye bir projesinde birlikte bir ortak çalışmaları var. Federasyon 2020-2024 yılları arasında 81 ilde 129.600 öğrencinin futbol oynamasına imkan sağlayacak bir UEFA Grow projesine katılıyor. Bu gerçekten hem sadece futbol değil tabii, bunun içinde spor dalları da olacak. Projenin hedefleri katılım sayısını arttırmak, düzenli aktiviteler, sağlıklı kalmak, futbol sevgisini erken yaşlarda gençlere iletmek ve de öğretmenlere eğitim desteği sağlamak, sportif başarıyı getirecek donanıma sahip olacak antrenörler, eğitimli antrenörler yetiştirmek. Bütün bunlar bu UEFA Grow'da yapılan federasyonun ortak çalışmasının içinde yer alıyor. Bir de tabii ki burada bir başka hedef, spor aracılığıyla sağlıklı, akademik açıdan başarılı spor kültürünün daha geniş kitlelere yayılması, bireysel yetiştirmede katkı sağlamak gibi önemli hedefler var. Bu proje federasyonla UEFA arasındaki UEFA Grow diye bir proje bu. Evet. Beraber federasyonumuzla UEFA bunu gerçekleştirerek az önce de söylediğim gibi spordaki sağlığı, gelişmeyi, akademik çalışmayı bir araya getirmeye çalışıyorlar.
Evet, bir de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bir açıklaması var. Spor kulüpleri ve federasyonları yasasıyla ilgili konu yakın zamanda meclise gelecek,
evet,
diyor
bu,
Sayın Bakan.
Mecliste yıllardır bence bekleyen bir tasarı bu. Özellikle spor alanlarındaki bir takım yaşanan problemler ve sporcuların yaşadıklarını ele alacak bir kanun tasarısı tekrar gözden geçirilecek. Zaten böyle bir yasa çıkarılmıştı, tekrar belki revize edilecek.
Yeni neye yarayacak bu yasa?
İşte yani spor sahalarındaki olayların önlenmesine, olayları yaratanların cezalandırılmasına gibi bir takım unsurlar ortaya atılacak. Umarım amacına ulaşır, çünkü kitleleri kontrol etmek çok zor. Yani bir statta en azından 20 bin kişi oluyor, 30 bin kişi oluyor, 10 bin kişi oluyor. Onların arasından o çürük elma ifadesini kullanacağım, bulup çıkartmak çok zor. Dolayısıyla çok caydırıcı yasaların bence ortaya çıkması gerekiyor ki hem seyircilerimiz hem sporcularımız biraz daha dikkatli, biraz daha kontrollü olmaları gerekir diye düşünüyorum.
Evet, bugün meclis çalışmalarına tekrar başlıyor. Sanıyorum evet. Bu sezon, bu dönemde yaza kadar gelir mi?
Herhalde
böyle bir çalışma olur mu?
Bu sene biraz zor çıkar diye düşünüyorum ama gelecek sezon herhalde amacına ulaşır diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
İyi yayınlar diliyorum.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Dedeciğim, bu ne?
Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu, benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
Sen neden bağış yaptın ki buraya?
Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
El birliğiyle, güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Akdeniz'de Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığına gelince, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu 7, İstanbul parçalı ve az bulutlu 10, İzmir parçalı ve az bulutlu 13, Erzurum parçalı ve az bulutlu 0 derece olacak. Amsterdam yağmurlu 10, Atina az bulutlu 11, Bağdat az bulutlu 18, Berlin çok bulutlu 8, Paris çok bulutlu 11, Roma az bulutlu 13, Saraybosna az bulutlu 5, Kiev az bulutlu 4, Londra yağmurlu 14, Moskova çok bulutlu 0, Lefkoşa hafif sağanak yağışlı 18, Madrid az bulutlu 10, Mekke az bulutlu 30, New York parçalı bulutlu 9 ve Viyana 0'ın altında 2 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım Süleymani suikastinden sonra bölgede çok sıkıntılı bir süreç başladı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, bildiğiniz gibi. Ve bu gerginliğin, bu sıkıntının Irak topraklarında devam etmesi, aynı zamanda Irak halkının da olaya tepkisini ayrıca ortaya koymaya başladı. İran geçtiğimiz günlerde bir hafta önce füze saldırılarıyla Amerikan üslerine yönelik misilleme yaptı. 22 füze o akşam 22 füze Irak topraklarında askeri üslere yönelik attı, ancak bizim edindiğimiz bilgilere halen ölü ya da yaralı yok. Tabii İran tarafından yapılan açıklamada 80 kişinin hayatını kaybettiğine yönelik açıklamalar var. Bunun dışında roket atarlarla üstlere yönelik halen saldırılar var. Saldırı özellikle Irak'ın en büyük askeri üssü konumundaki Selahattin'in Beret askeri üssüne ya da Bağdat'ta yer alan, yeşil bölgede yer alan Amerikan Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırılar halen devam ediyor. Tabii 1 Ekim'den itibaren başlayan, zaman zaman durma noktasına gelen ve zaman zaman devam eden, ancak Amerika-İran gerginliğinin daha ön plana çıktığı bu protestolar var. Protestolarda halk 1 Ekim'den itibaren hükümetin görevini bırakması, yeni bir hükümetin kurulması, yeni bir başbakanın göreve gelmesi yönünde tepkilerini dile getiriyor. Bu yönlü protestolar halen devam ediyor. Başta Bağdat merkezinde olmak üzere Zikar, Basra, Musenna, ve diğer illerde yaklaşık 10 ilde aynı şekilde protestolar da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Tabii Amerika-İran gerginliğinden sonra Irak Merkezi Hükümeti parlamentoda çok önemli bir yasayı geçirdi ve yabancı askerlerin Irak topraklarından çekilmesine yönelik yapılan oylamada en son yasa çıktı ve bu yasanın uygulanması yönünde de Başbakan Adil Abdülmehdi, şu anki başbakan, bu kararın yürürlüğe girmesi için Amerikalı yetkililerle sürekli temas halinde ve Amerikan askerlerinin acilen bölgeyi terk etmesini istiyor. Irak'ı terk etmesini istiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse şu an için atılan bir somut adım yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi terk etmeyeceğini açık bir şekilde ifade ediyor. Başbakan Adil Abdülmehdi Irak Kürt Bölgesel Yönetimini de ziyaret etti bu çerçevede destek almak amacıyla. Yabancı askerlerin bölgede barındırılmak istenmediğine dair fikirlerini onlarla paylaştı. Hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işte başkanı, başbakanı, KDP genel başkanı başta olmak üzere Süleymaniye'deki siyasi parti liderleriyle de görüştü. Şu an önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle tekrar bir baskı uygulanacaktır merkezi hükümet tarafından, ama Amerika tarafından yapılan açıklamada bu bölgenin boşaltılmayacağı yönünde yapılan açıklamalar tabii ağırlık kazanıyor. İleride ne olur biz de kestiremiyoruz. Ama diğer taraftan da Irak merkezi hükümetinde şu an protestocuların taleplerinin dinlenmesi ve taleplerinin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların devam etmesi gerekirken hükümet şu an için federal mali yönetim yasasıyla uğraşıyor. Birleşik emeklilik yasasıyla uğraşıyor. Mali yönetim yasasıyla uğraşıyor. İşte bu yüzden önümüzdeki günlerde protestoların biraz daha şiddetlenebileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bu sefer halk henüz umduğunu bulabilmiş değil. Halk acilen bir çözüm bekliyor ve mevcut hükümet o acil adımları atamıyor. Haftada bir defa toplanabilen meclis sadece önemsiz birkaç yasayı geçirmeye çalışıyor. Tabii meclisten de çıkarılması gereken yasaların da bütün partilerin rızası alınarak geçirilmesi gerekiyor. Bir de böyle bir sorun var. Çünkü Türkiye'de en fazla milletvekiline sahip siyasi parti meclisten çok rahatlıkla oy çoğunluğuyla bir yasayı geçirip hemen ertesi gün yürürlüğe sokuyor, ama bunu Orta Doğu ülkeleri için söylemek çok yanlış. Hele hele Irak için. Irak'ta bir yasayı geçirebilmek için çoğunluğun o yasa üzerinde fikrini beyan etmesi ya da oy vermesi yeterli olmuyor maalesef. Bütün siyasi partilerin o yasayla ilgili bir şekilde rıza göstermesi gerekiyor. Yani bir orta yolun bulunması gerekiyor. Aslında Türkiye'de hükümetlerin bu kadar hızlı kurulması, başbakanın hızlı bir şekilde göreve başlaması, yasaların bu kadar hızlı çıkmasının sebebi bu. Irak'ta da yasaların bu kadar geç çıkmasının nedeni, hükümetin bu kadar geç kurulmasının nedeni, yeni bir başbakanın atanmasının bu kadar geç sürmesinin nedeni aslında bu. Yani bütün siyasi partilerin bir şekilde rızasının alınması gerekliliği. Çünkü mevcut bir hükümetin geçmişine baktığımız zaman bir yıllık bir geçmişi var ve bir yılda kurulabildi. Yani yaklaşık 1,5 yıllık bir geçmişe sahip, 14-15 aylık bir geçmişe sahip ama 12 ayda zor kurulabildi. Böyle bir sıkıntısı var. Şu an bölgedeki en önemli konu maalesef Amerika-İran gerginliği ve Irak Merkezi Hükümeti de artık yabancı askerlerin bölgede kalmasını istemiyor. Bununla ilgili Amerikan askerlerinin acilen bölgeyi boşaltmalarını istiyor. 9 tane üssü var nihayetinde Amerika'nın. Şu an için Amerikan askerleri çıkmak istemiyor ama önümüzdeki günlerde Irak merkezi hükümeti bunu nasıl kaldırabilir ya da nasıl Amerikan üslerini boşaltabilir, bizler de merak ediyoruz. Arzu Tutkan.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı. We'll be right back.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Sizinle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Biraz önce TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan, Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi, evet, ve bu gerilimin Irak'ta yansımalarını anlattı. Irak hükümeti yabancı askerlerin bölgede kalmasını istemiyor dedi. Evet. Ama Amerikan askerleri de bölgeden çıkmıyorlar. Buradan devam edelim. Nasıl değerlendirirsiniz durumu?
Yani aslında tek mesele Amerikan askerlerinin varlığı değil. Aynı zamanda İran'ın Irak üzerinden yapmış olduğu operasyonlar. Artık yani neredeyse ülke var ama devlet yok Irak'ta. Yani belli sınırlar içerisinde var olan bir yapı var. Ama o yapıdaki işlemeyen bir devlet var. Çünkü hem Amerikan varlığı hem yani Amerika'nın özellikle işte bu Süleymani suikasti ve onunla beraberinde Irak'taki şu an ordu ve polisle aynı eşdeğere sahip Haçlı Şabi'nin başkan yardımcısı olan Ebu Mehdi Mühendis ve Haçlı Şabi yetkililerine yaptığı suikast. Onun ardından hemen Irak topraklarında bulunan Amerikan askerlerine yönelik İran'ın yapmış olduğu füze saldırısı. Irak'ın egemenliğinin ihlali bu. Tabii ülkedeki gerginliği artırıyor bu süreç. Amerika'nın hem Irak'taki varlığı hem İran'ın bölgedeki varlığı. O nedenle yani kim olursa olsun bu durumdan rahatsız. Özellikle Irak'ta 1 Ekim'den itibaren başlayan protestolarla ilgili süreci zaten Yılmaz Aslan çok iyi anlattı. 1 Ekim'den itibaren protestolar var ki 29 Kasım'da Irak Başbakanı'nın istifasına sebebiyet verdi. Ama halen bir başbakan seçilebilmiş değil. İstifa eden başbakan hükümeti götürmeye çalışıyor. Yeni geçici hükümet de kurulamadı. Çünkü bir erken seçimin yapılması planlanıyor Irak'ta. Erken seçime götürecek olan hükümet de kurulabilmiş değil. Yani bizim artık hani takip edemiyoruz da takip edebildiğimiz kadarıyla 54-55 tane başbakan adayı çıktı. Yani inanılmaz bir rakam. Irak'ta seçim süreçleri hep böyle çetrefilli geçer. İşte hükümet kurma süreçleri hep sıkıntılı geçer ama belki de hiç bu kadar sıkıntılı geçmemişti. Başbakan bir taraftan bırakmak istiyor ama bir taraftan da bırakamıyor. Adeta hükümet onun yakasına yapışmış durumda. Ve tabii Amerika-İran gerginliği de başbakan üzerinde yani Adil Abdülmehdi üzerinde ekstra gerginlik yaratıyor. Tabii pek çok tartışma konusu beraber aynı anda işliyor. Amerika'nın İran çekişmesi Irak'taki bütün gerginlikleri iyice geriyor. Yani ben bu anekdotu yani bu tanımlamayı her yerde kullanıyorum. Yani Irak bir çarşaf düşünün işte her bir noktasında böyle delikler var ama herkes de bir taraftan çekiştiriyor. Yani gittikçe o delikler açılıyor. Yani öyle bir çarşaf düşündüğünüzde. Irak böyle bir yer aslında. Yani o kadar büyük boşluklar var ki Irak'ta. Yani bir tarafta zaten güvenlik boşluğu var. Diğer tarafta siyasi boşluk var. İşte devlet idaresinde boşluklar var. Ekonomik problemler var. Yani bu boşluklarda işte Amerika-İran gerilimiyle beraber onların vekalet unsurlarının da bu işe dahil olmasıyla gittikçe genişleyen boşluklar. Bu tabii hani ülkenin geleceğiyle ilgili kaygılara da yol açıyor. Nitekim Irak halkı 1 Ekim'den itibaren protestolar yapıyor. Halen devam ediyor bu protestolar. Özellikle hani Şii bölgelerde yapılıyor olması da ilginç. Yani Kasım Süleyman'ın ve işte beraberinde Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi her ne kadar böyle hani Şiileri konsolide etti, Şiileri bir araya getirdi diye düşünülse bile böyle olmadığını da gördük. Bunu yaptığımız programlarda belki söylemiştik. Yani İran karşıtlığı o kadar derinleşti ki ülkede. En son Amerika'nın askerlerinin bulunduğu üslere yapılan saldırı da aslında bunda perçinledi. Her ne kadar Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi Şiileri bir safta topladığı gözükse de İran'ın yeniden Amerika'nın askerlerinin bulunmuş olduğu üslere saldırı yapması, Irak topraklarındaki egemenlik ihlalini yapmış olması Irak halkının tabii tepkiye yol açtı artık. Yani Iraklılar hakikaten bu zincirlerden kurtulmak istiyorlar. Ama bir çıkar yolda bulamıyorlar. Ne buna İran izin veriyor, ne Amerika izin veriyor. Tabii Türkiye arada bir umut verdi. Yani işte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gitti. Irak'ta hem Cumhurbaşkanı'yla hem Başbakan'la hem Meclis Başkanı'yla görüştü. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, Irak'ın siyasi birliğinin sağlanması, Irak'taki istikrarın yakalanması konusunda Türkiye her türlü desteği verebileceğini söyledi ki bu konuda belki de en tutar taraf Türkiye. Amerika-İran arasındaki gerginliğin düşürülmesi konusunda da Türkiye yine bir arabulucu rol oynayabileceğini söyledi. Türkiye yani özellikle son dönemde işte Suriye'deki gelişmelerden itibaren işte Irak meselesinde de Amerika-İran meselesinde de belki onu da konuşacağız, Libya meselesinde de hakikaten gerçek bir diplomatik başarı hikayesi üretiyor. Suriye'de atılan adımların ardından, siyasi çözüm adımlarının ardından işte Irak'taki istikrarın sağlanması konusunda, Amerika-İran gerginliğinin azaltılması konusunda da çok önemli diplomatik hamleler yapılmış durumda ve son diplomatik hamle de işte Libya ile oldu. O nedenle hani Türkiye Irak'taki dengenin sağlanması konusunda önemli rol üstlenebilir. Özellikle Türkiye Irak'taki diplomatik misyonlarını artırma konusunda bir çaba harcıyor. Ama Irak'ta istikrar yakalanmadan da yani bu diplomatik misyonların tam kapasiteyle çalışması çok zor olacak. O nedenle Türkiye bir an önce Irak'ta istikrarın sağlanması konusunda pozisyon almış durumda. Tabii Irak'ta işte Erbil ile Bağdat arasında problemler var. İşte Kerkük meselesi başlı başına problem. İşte IŞİD özellikle 2019'un son aylarından itibaren saldırı kapasitesini inanılmaz artırmış durumda ve hatta hani yerelle konuştuğumuzda yani bölgeyle Irak'la konuştuğumuzda işte akşam 8'den sonra bazı köylerde yeniden IŞİD'in hakim olduğuna yönelik söylentiler var. Tabii bunlar çok önemli noktalar. Bir taraftan Irak'tan yabancı askerlerin çekilmesi konusunda bir karar alınıyor ama bu kararın hukukiliği de tartışılma durumunda. Çünkü şimdi Irak parlamentosu sadece Şii milletvekillerinin katıldığı bir parlamentoda bir oturumda aldı bu kararı. Sayı konusunda yani parlamentoda kaç kişi vardı, kaç kişinin onayıyla alındı, bu konuda tartışmalar var. Diğer taraftan işte diğer grupların milletvekilleri parlamentoda bulunmadan böyle bir karar alınmasının doğru olup olmayacağı, hukuki olup olmayacağı tartışılıyor. Tamam bu karar geçti parlamentodan. İşte istifa eden bir hükümet var. Parlamentodan geçen kararı hükümetin onaylaması gerekiyor. Yani istifa eden bir hükümet bunu onaylayabilir mi yeni hükümet kurmadan? Bu konuda tartışmalar var. İşte hükümet onaylasa bile en son yine Cumhurbaşkanı'nın imzasına çıkacak. Cumhurbaşkanımız imzalayacak mı gibi böyle. Hani pek çok da tartışmalı konu var hukuki olarak da sürece baktığınızda. O nedenle sadece siyasi talepler var. O siyasi taleplerin işte kabul ettirilmesi durumu söz konusu ama evet. Yılmaz Bey'in söylediği gibi Amerikan askerlerinin çekmesi şu an çok mümkün gözükmüyor açıkçası. İşte Amerikan askerlerinin bulunduğu 9 tane üs var. Yani şimdi herkes şunu yanlış biliyor. Irak'taki üsler Irak'ın üsleri. Yani o 9 tane bahsedilen üs aslında Irak'ın üsleri. Ama Amerikan askerlerinin bulunmuş olduğu üsler. Yani Amerika ile Irak arasında imzalanan stratejik anlaşmaya göre bu üsler Irak'ın sorumluluğunda. Irak'a verilmiş üsler. Ama şu an itibariyle Amerikan askerlerinin bulunmuş olduğu üsler. Bunların 5'inde de bu IŞİD'le mücadele koalisyonunun koalisyonuna üye ülkelerin askerleri bulunuyor. Bunların da görevi Irak ordusunu ve Irak polisini eğitmek. Şimdi Irak'ta bu kadar güvenlik boşluğu varken, Irak'ta bu kadar problemli noktalar varken bir taraftan da hani Irak güvenlik anlamında zaten sıkıntılar yaşarken şimdi bu tarz hani uluslararası koalisyonun çekilmesi, uluslararası koalisyon eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Bunlar bence ciddi sıkıntılı şeyler. Çünkü işte IŞİD 2014'te Irak'a girdiğinde gördük yani pek çok Irak ordusunun mensubu, Irak polisi kıyafetlerini dahi çıkartıp IŞİD'e karşı mücadele edemeden kaçtı. O nedenle zaten bugün Haçlı Şabi kuruldu. Haçlı Şabi'nin kuruluş serüveni oradan başlıyor. Ve Irak'taki milisleşme sürecinin başlangıcı haline geldi yeniden. Yani zaten 2003 sonrası bir milisleşme vardı. İkinci milisleşme sürecini 2014'te yaşadık. Ve şimdi devlet milisleşiyor. Belki de işin en problemli taraflarından biri de bu. Yani Irak'ta işte IŞİD'le mücadelede yer alan askeri gruplar, milis gruplar aynı zamanda siyasete de girdiler. Siyaset içerisinde 2018 Mayıs 2018'de yapılan seçimlerde bir liste oluşturdular. 15 grup bir araya geldi ve bunlar Irak'taki ikinci en büyük grup haline geldiler. Yani seçimlerin kazananı Muqtada Sadr oldu, 52 sandalyeyle 48 sandalyeyle Fetih grubu oldu. Fetih grubu Irak'taki işte Şii milis grupların oluşturmuş olduğu bir yapıydı. Şimdi bunlar devlete de aynı zamanda girdiler ve devlette de milisleşme süreci başlıyor. Her ne kadar işte Haçlı Şabi Türkiye'de de belki daha önce de söyledik, yani Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Haçlı Şabi 2016'da Irak hükümeti tarafından yasalaştırılan, Irak ordusuyla, Irak güvenlik güçleriyle aynı statüye getirilen bir yapı. Ama Haçlı Şabi dışında hareket eden milis gruplarla bugün Irak aynı zamanda mücadele etmek durumunda.
Evet.
Yani bugün Amerika-İran gerilimini yaratan en büyük konulardan bir tanesi de bu. Çünkü Amerikan askerlerine saldıran, Amerikan askerlerine hedef alan kesimler Haçlı Şabi dışında hareket eden kesimler. Çünkü Haçlı Şabi yani devletin yasalaştırdığı, işte hükümetin yasalaştırdığı yasal bir güvenlik gücü. Onların yasal sorumluluğu var. Hı hı. Ama diğer taraftan Haçlı Şabi dışında hareket eden, ki yani hemen hemen her grubun Haçlı Şabi içerisinde de unsurları var. Ama bunların kendi Haçlı Şabi dışında da kendi bayraklarıyla, kendi komutanlarıyla, işte kendi gruplarıyla hareket ettiği yapılar var. Problemi bunlar oluşturuyor. Nitekim Amerika'nın Suriye-Irak sınırında düzenlemiş olduğu operasyonda, yani bu olayların fitilini ateşleyen, Amerika-İran geriliminin fitilini ateşleyen olayda Amerika'nın Suriye-Irak sınırında yapmış olduğu operasyon vardı. Hı hı. Orada Irak güvenlik güçleriyle beraber işte Haçlı Şabi çatısı altında bulunan Ketaip Hizbullah milislerine yönelik bir saldırı düzenlenmişti. O saldırı sonrasında işte Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği baskına uğradı. O baskını yapanlar da işte Haçlı Şabi dışındaki milis gruplardı. Ve en sonunda işte Kasım Süleymani suikastı. Onun ardından İran'ın Irak'taki üslere yapılan saldırısı. O nedenle Irak'taki devlet yapılanmasının da bir an önce kuvvet kullanma tekelini, kuvvet kullanma yetkisini eline alması gerekiyor. Silahları eline alması gerekiyor. Yoksa yani Irak gittikçe ayrışmaya giden, Irak gittikçe parçalanmaya giden bir süreçle karşı karşıya, bu tartışılmaya başlandı Irak'ta.
Peki bu İran'ın üsleri füzelerle saldırması devam ediyor mu, yoksa o yatıştı mı?
Yani dün yine Selahattin'deki Belet üssüne bir füze saldırısı olduğu biliniyor, ama bunun İran tarafından yapılıp yapılmadığını bilmiyorum şu an. Ama hani Amerikan varlığına yönelik Irak'ta saldırılar devam ediyor. Irak'ta milis gruplarda kaldığı sürece Amerika'yı doğrudan hedef alan milis gruplar var çünkü. Yani yakından izleyen, hani yakından takip eden dinleyicilerimiz bilirler. İşte Ketaip Hizbullah gibi, Asayip Ehlül Hak gibi, işte Hareketen Ucebba gibi, Ketaip İmam Ali gibi, Ketaip Seyit Şüeda gibi doğrudan İran'la yakın çalışan, yani doğrudan aslında hani İran'dan destek alan, İşte Hümeyni'yi önceleyen, Hamane'yi önceleyen yapılar var ve bunlar doğrudan Irak'taki Amerikan varlığını hedef gösteren, işte saldıracaklarını söyleyen yapılar. Bunlar Irak'ın her yerinde, bunların bir gücü, bir grubu var. Yani bunların da saldırmış olabileceğini söylemek mümkün. Ama zaten hani Trump'ın açıklamalarına bakıldığında Amerikan üslerine yapılacak her türlü saldırıyı İran'a sorumlu tutacağını açıkladı. O nedenle hani kim yaparsa yapsın IŞİD de yapmış olabilir. Çünkü Selahattin'de mesela işte Amerika'nın askeri varlığının olduğu bölgelerde IŞİD'in de yeniden hareketlendiğini görüyoruz. IŞİD dahi yapmış olabilir. Çünkü özellikle tartışmalı bölgeler olarak ifade edilen yer, ki bunu özellikle söylemek gerekiyor, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı yer. Yani Musul'dan başlayıp işte Diyala'ya kadar inen bölgede Irak'ın kuzey batısından güney doğusuna kadar inen bölge, öyle söyleyeyim. Yani Türkiye sınırının en uç noktasından başlayarak böyle çaprazlama bir hat oluşturarak Bağdat'la paralel şekilde Irak-İran sınırına kadar inen coğrafya tartışmalı bölgeler olarak ifade ediliyor. Bu Selahattin, Diyala, Kerkük ve Musul'daki bazı ilçeler Irak merkezi hükümetiyle bölgesel yönetim, bölgesel Kürt yönetimi arasındaki çekişmeli alanlardı. 16 Ekim 2017'de Irak güvenlik güçleri buradaki kontrolü yeniden ele geçirdiler. Ama buralardaki istikrar sağlanamadı. Bu bölgeler aynı zamanda da Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler. O nedenle burada da istikrarsızlık söz konusu. Şimdi buralarda da Amerikan askeri varlığı var.
Evet.
Buralarda IŞİD var, buralarda Haçlı Şabi varlığı var. O nedenle pek çok çatışma dinamiği iç içe geçmiş durumda.
Evet.
Bu durum hani eğer böyle artmaya giderek devam ederse ve Irak'ın güneyindeki protestolara devam ederse, yani Irak hakikaten kontrol edilemez bir noktaya gelebilir. Bu da işte ayrışma senaryolarının, bölünme senaryolarının tekrar konuşulmasına sebebiyet verdi ki Kasım Süleymani öldürüldükten sonra Irak'taki Amerika'daki bazı senatörler işte tırnak içerisinde söylüyorum, Kürdistan'ın kurulma zamanı gelmedi mi gibi böyle tweetler attılar. O nedenle buna dikkat etmek lazım. Belki de istenen bu. Onu da ayrıca parantez içerisinde söylemek gerekiyor.
Yani bu kargaşanın bitmemesi isteniyor belki de.
Yani işte hani Orta Doğu'yu yeniden dizayn diyorlar ya, bu hani çok klasik bir cümle oldu ama şimdi Amerika'nın varlığına bakın. Yani Amerika bir şeyler yapmak zorunda Orta Doğu'daki varlığını koruyabilmek için, Orta Doğu'daki önceliklerini koruyabilmek için. Neden? Suriye'de yani istediği bence aktör konumuna gelemedi. Yani Türkiye, İran ve Suriye, Rusya bu işi çok iyi götürdüler ve yani ana aktör konumuna bu üç ülke geldi. Şimdi Libya'ya da müdahale etti Amerika. Hani Libya'da pozisyon almaya çalıştı ama bir baktık işte dünkü anlaşmayla beraber yine sürecin ana yürütücü gücü Türkiye ve Rusya oldu ki yani bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ateşkes zaten sağlanmış son iki gündür. Bir de bu anlaşmaya döküldü. Şimdi Türkiye zaten Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümetle çalışıyordu, Sarraç hükümetiyle. Diğer tarafta da yani alanın büyük kesimini kontrol eden Hafter vardı. Hafter de Batı ülkeleriyle, işte Rusya ile ve Amerika ile çalışan bir yapı kurmaya çalışıyordu. Ama bir baktık Rusya işi önceleyerek Türkiye ile mutabakat imzaladı ve buna Hafter'le Sarraç'ın da uymasını istedi. Sarraç gerçi Hafter süre istedi ama Sarraç bunu hemen imzaladı. Bu aslında yani ortamdaki gerginliği, uluslararası siyasetteki gerginliği de azaltıcı bir nokta. Şimdi yani burada Hafter süre istediyse muhtemelen yani Amerikalı dostlarına ya da işte Batılı diğer dostlarına danışmak için süre istemiştir. Ne yapabiliriz bakacaktır. Şimdi burada da bir nebze olsun. Amerika'nın hani devre dışı demeyelim ama yine hani ana aktör konumuna gelemediğini görüyoruz. O nedenle Amerika açısından Orta Doğu'da Irak merkez ülke. Ana eksen ülkesi. Eğer Irak'taki varlığını da bitirir ya da Irak'taki siyasi etkisi de azalırsa gittikçe Orta Doğu'dan da hani siyaseten geri çekilmek durumunda kalabilir. Bu Amerika'nın bence çok da isteyeceği bir şey değil. Yani sonuçta bölgede yine bir İsrail var. Bölgede yine Amerika'nın çıkarları var. İşte Suudi Arabistan'la ilişkiler var. O nedenle Amerika bölgeden hiçbir şekilde, özellikle Irak'tan bence ayrılmak istemeyecektir. O nedenle hani bölgenin dinamizmini biraz daha göreceğiz. Amerika yeniden oyununu yeniden kurgulamak durumunda. O nedenle yani eğer yine bir durum başlayacaksa bu Irak'tan başlayabilir. Biliyorsunuz 2003'te her şey Irak'tan başladı aslında.
Evet, evet.
Bölgeye yayıldı. Yine Amerika yeni bir süreç başlatabilir. İşte bu belki tırnak içerisinde söylüyorum. Çok hani geniş bir perspektif olacak. Belki çok hani ileriye dönük spekülasyon bile diyebilirsiniz bunu ama yani Irak'ın bölünmesi, Irak'ın parçalanması ya da en azından federatif bir yapıya, konfederatif bir yapıya, şu an federatif bir yapı, konfederatif bir yapıya dönüşmesi konusunda Amerika'nın hamleleri olabilir. Çünkü İran'da da hani durum stabil değil.
Orada da
İran'da da
var.
Protestolar var. İran'da da etnik azınlıklar var. İşte Beluçlar var. Yine Araplar var. Uzistan'da yine İran'ın kuzeyinde yine Kürtler var. Yine Güney Azerbaycan gibi bir hani bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Güney Azerbaycan gibi bir mesele var.
Yani Irak'taki parçalanma
evet,
oraya da yansıyabilir.
Oraya da yansıyabilir. İşte Suriye meselesinde yine yeni bir oyun kurucu olabilir. Burada en önemli şey şu anki statükonun korunması, yani sınırlar anlamındaki statükonun korunması. Bu anlamda en doğru belki de pozisyon alan yine Türkiye.
Peki. Yani o çok kullandığımız sözü bir kere daha mı kullanıyoruz? Orta Doğu'da kartlar yeniden mi karılıyor?
Ben onu söylemiyorum artık.
Evet. Artık klişe oldu ama gerçekten durum iyi görünmüyor. Özellikle Irak bağlamında. Umarız
yani şöyle,
kötü
yani
senaryo gerçekleşmez.
Her ülke bir hamle peşinde. Hamleler halen tamamlanmadı diyebiliriz.
Peki, bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar iyi günler.
Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.